yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabın 5. bölümüne geldi. Konu günah sunusu. Bazı yorumcular bu bölümün ilk 13 ayetini günah sunusunun bir açıklaması olarak ele alırlar. Bu yaklaşımı destekleyebilecek kanıtlar vardır. 6 ve 7. ayetlerde sözü geçen günah aslında suç olarak belirtilir. Yani işlenen suç için günah sunusu sunulmaktadır. 6, 7, 9 ve 11. ayetlerde görüyoruz ki günah eyleminden dolayı günah sunusunun Rabbe getirilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü günah eylemi günahlı tabiatın oluşturduğu bir şeydir. Tüm günahlarımız aynı kaynaktan gelir. Günahlı tabiatımızdan. Sen ve ben değerli kardeşim bu günahlı doğamızı Adem'den miras aldık. Kötü meyve veriliyorsa balta hem kötü meyveyi veren ağacın gövdesine inmeli hem de köküne. Bu bölümü işlerken tüm konu suç sunusu çevresinde dönecektir. Burada biz suç sunusu diyoruz ama aslında tam anlamına bakarsak bir sınırı aşıp yasak olan yere girmek ya da yasak olanı yapmaktır. Bir tarla Ali Bey'e ait olabilir. Tarlanın belirlenmiş sınırları vardır. İzin almaksızın bu sınırları aşarsak Ali Bey'in hakkını çiğnemiş oluruz. Bu konuya gelmişken özgürlükten söz etmeliyim. Son zamanlarda özgürlük hakkında birçok yazılar yazıldı, gösteriler düzenlendi ama acaba bu insanlar özgürlüğün tam ne anlama geldiğini biliyorlar mı? Örneğin sen kendi özgürlüğünü saptamaya çalışırken başkasının özgürlüğünü ihlal ettiğini biliyor musun? Özgürlüğe bu şekilde bakacaksak o zaman diyebilirim ki ben istediğim yöne yumruk sallamakta özgürüm ama yumruk sallarken bunlardan biri komşumun suratına vurursa benim özgürlüğüme ne olur? Benim özgürlüğüm komşumun burnunun bulunduğu yerde biter. Ondan ileriye gidersem onun özgürlüğünü ihlal etmiş olurum. Burada söz edilen suç daha iyi şekilde başkasının haklarını ihlal etmek şeklinde anlaşılmalı. Bunu yaptığım zaman bir suç işlemiş oluyorum. Örneğin İsrail ulusunun tarihçesinde Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkların verilmemesi bir suç teşkil eder. Bundan başka yine İsrail ulusunun tarihçesine bakarsak orada Ahan adında bir adamın yasaklanmış olmasına rağmen düşmana ait olan ama lanetlenmiş bazı eşyaları aldığını okuyabiliriz. Ahan suç işlemişti. Tanrı'nın yasalarını ihlal etti ve bu nedenle hem kendisi hem de tüm ailesi öldürüldü. Hatırlamalıyız ki suçlarımız her zaman bizim günahlı doğamızdan kaynaklanır. İnsan tümden düşkün bir durumdadır ve Tanrı'ya doğru hiçbir adım atamaz. Onu hoşnut edemez, onun önünde doğru sayılamaz. Rab açıkça bildiriyor, Mesih İsa'da kurtuluş bulmamış, yeni doğuş olmayan bir kişinin dinsel işlerini kurtuluşu ona kazandırabilen bir eylem olarak kabul edemez ve etmez de. Kurtuluşu olmayan insanın kendi doğruluğu Tanrı önünde kirli, kokmuş paçavralar gibidir. Bizim doğruluk işlerimiz aracılığıyla o hiçbir insanı kurtaramaz. Bizi kendi kayrasıyla kurtarır Tanrı. Kurtuluşa sahip olmayan bir insanın Tanrı'yı hoşnut etmesi olanaksızdır. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Rab İsa Mesih yeryüzündeki hizmetini sürdürürken o dönemin dindar adamları ona gelip bir soru sordular. Tanrı'nın işlerini yapmak için ne yapmalıyız? İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Daha sonra İsa'nın elçileri de bu gibi soruya aynı yanıtı verdiler. Onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Bu ayetlerde sıralanan günahlar bu liste ile bitmiyor tabi. Bu listede sadece sınırsız bir günah listesinden bazı örnekler verilmektedir. Aynı zamanda anlamalıyız ki burada bireysel günahlar sıralanıyor. Ulusal ya da toplumsal günahlar değil, bu kesimin büyük bir kısmı hastalığı ele almaktansa tedavi yöntemlerini konu ediyor. Bu nedenle günah sunusunda olduğu gibi sunuyu getiren kişinin karakter yapısı üzerinde fazla durulmuyor, sadece ne tip bir sunu olduğu tartışılıyor. 5. bölümün 1. ayetinde şöyle okuyoruz. lanetleneceğini bile bile gördüğüne ya da bildiğine tanıklık etmeyen kişi günah işlemiş olur ve suçunun bedelini ödeyecektir. Burada sıralanan dört günah çeşidi sınırsız bir listeden alınan birkaç örnektir. Var olan günahları bir bir saymaya kalkarsak sadece günaha verilen isimlerle tüm Levililer kitabını doldurabiliriz. Hatırladığım kadarıyla bir vaazcı bir gün oturup yaklaşık 800 tane belirli günahı bir listeye katmış. Bunu duyanlar ona mektup yağdırmaya başlamışlar. Neden? Günahların listesini onlar da istiyormuş. Tövbe etmek için mi? Hayır. Belki bilmedikleri bir günah var da onu denemek için. İnsanın günahlı yapısı günah işleme konusunda hiçbir sınırlama tanımaz. Lanetleneceğini bile bile gördüğüne ya da bildiğine tanıklık etmeyen kişi günah işlemiş olur diye yazar ama İbranicesini yakından incelersek bir yeminin duyulması söz konusu oluyor burada. Yani bir söz ya da eylem konusunda tanık olmak dile getirilir. Bir söz tanığı bir şey görmüşse ya da duymuşsa ve herhangi bir nedenden dolayı bu konuda verilmesi gereken bilgiyi vermek istemiyorsa ve bu suskunluk birinin zararına olacaksa o zaman kişi suç işlemiş olur. Buna ihmalkarlık günahı denir. Çoğu kez günahı yapılan bir eylem olarak görürüz. Birçokları hayatlarında hiç kimseyi öldürmediler ya da bir bankayı soymadılar diye gururla ibadet yerlerine gidebilirler. Oysa yapmaları gereken ama yapmadıkları için suçlu oldukları birçok konular vardır. Yakup mektubu bunun hakkında şöyle yazar. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Süleyman peygamber özellikle bu konu hakkında Rabb'e dua edip yalvardı. Biri komşusuna karşı suç işleyip ant içmek zorunda kaldığında gelip bu tapınakta senin sunağının önünde suçsuz olduğuna dair ant içerse göklerden kulak ver ve gereğini yap. Suçlunun cezasını vererek suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla diyor. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Kasabanın dedikoducusu yolda giderken bakar ki Ziraat Bankası'nın müdürü karşı tarafa geçiyor. Aynı zamanda bakıyor ki müdürün güzel sekreteri Selma Hanım da bankadan çıkmış, öğle yemeği yemek için aynı yöne doğru gidiyor. Sekreter karşı tarafa geçerken dikkatsiz bir şoför Mercedes'iyle gelip sekreteri çiğner. Bunu gören banka müdürü hemen koşar ve sekreteri kucağına alıp en yakın doktora götürür. Dedikoducu ne yapar? Hemen bir telefon kulübesine koşar ve banka müdürünün hanımına telefon açar. Müdürün hanımını şahsen tanıyor ya, aman Hülya Hanım der. Beyinizi az önce kollarında başka bir kadınla gördüm diye dedikoduyu basar. Şimdi teknik açıdan dedikoducu yalan söylemiyordu. Müdür Selma Hanım'ı kolları arasına alıp onu doktora götürmüştü ama gerçeği tam olarak söylememişti. Çok önemli bir bilgiyi vermek istemiyordu. Bunu yapmasıyla müdürün karakterini karalıyordu. İşte buna ihmalkarlık, sahtekarlık suçu denir. Gerçeğin bir kısmını söylemeyi ihmal etmişti ya da bilerek söylememişti. Birisi hakkında konuşurken gerçeği söylemeden, gerçeğin yarısı söylendiği zaman o kimsenin hakkında yanlış intiba bırakıldığı zaman aslında çok büyük bir hata yapılmış olur. İşte burada suç oluşuyor. Böyle olduğunda da kişi başkasının hakkını ayaklar altına alıyor ve gerçeği tam olduğu gibi yansıtmıyor. İşlenen suçlar arasında en vahşisi, en kötüsü budur. Belki fark etmediniz ama bu suç Tanrı'nın suç listesinde ilk yeri almaktadır. Yani çok önemlidir. Süleyman'ın özdeyişlerinde Tanrı'nın gerçekten nefret ettiği 7 günah sıralanır. İşte bu ihmalkarlık suçu bu 7 günahtan bir tanesidir. Buna yalan söyleyen dil deniyor. İsa, Pilatus tarafından yargılanırken suskun kalmayı tercih etmişti. Hiç sesini çıkarmadı ama yemin altına girilmesi istenince suskunluğunu bozdu. Bundan sonra suskun kalamazdı. Dilsiz bir koyun gibi duramazdı. Matta bunu şöyle yazdı. Ne var ki? İsa susmaya devam etti. Başkahin ise ona yaşayan Tanrı hakkı için sana yemin ettiriyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Yemin durumuna gelince suskun kalamazdı Mesih. Bir güvenilir tanık olarak konuştu. Tüm gerçeği olduğu gibi onları açıkladı. Biri bilmeden kirli sayılan herhangi bir şeye, yabanıl, evcil ya da küçük bir hayvan leşine dokunursa kirlenmiş olur ve suçlu sayılır diyor Leviler 5 ayet 2'de. Bu ayette murdarlıkla ilgili yasa vardır. Bir kişi bir hayvanın leşine dokunmakla murdar oluyor. Bunu yaparken bilinçli olmayabilirdi ama başkaları bunu gördü. Temas yoluyla bir hayvan leşi adamın murdar olmasına neden oldu? Neden böyle oluyordu? Belki de sağlık açısından böyle olmalıydı ama bu aynı zamanda Mesih imanlısının ruhsal hayatını da dile getirir. Rab-i Mesih bizi dünyada bıraktı ama dünyaya ait değiliz. Yine de dünyadayken gördüklerimizle, duyduklarımızla, dokunduklarımızla kirlenmemek olanaksızdır. Kirleniyoruz ve kirliyiz. Bazen kirli, murdar bir şey ile temasta olduğumuzun bile farkında olmuyoruz. Bizden gizleniyor ve temas halinde olduğumuzu bile fark etmiyoruz. Ancak kirlilikten arınmadan Rabbin huzuruna çıkmayalım. Mezmur yazarı bundan söz eder. Kim yanlışlarını görebilir? Bağışla görmediğim kusurlarımı. Genel anlamında günahlarımızın bağışlanması için dua etmek yeterli değildir. Günahımızı adıyla söyleyip Rab'den o belirlenmiş günah için bağış dileyelim. Bundan daha ileriye gidip bilincinde olmadığımız günahlarımızın bağışlanması için de Rab'be dua edelim. Bazen kirleniyoruz ve bunun bile farkında olmuyoruz. Leviler 5 ayet 3. Biri bilmeden kirli sayılan bir insana ya da insandan kaynaklanan kendisini kirletecek herhangi bir şeye dokunursa ne yaptığını anladığı an suçlu sayılacaktır. Bu ayette yine hayvan leşine bilmeden dokunan kişinin durumuna benzer bir durum belirtilir. Ancak Tanrı insan ile hayvan arasında bir ayrım yapıyor. Bu durumda verilen ceza hayvan leşine dokunulduğunda verilen cezadan daha büyüktür. Kirlilik konusunda insanı ilgilendiren başka şeyler de vardır. Leviler 5. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Biri hangi konuda olursa olsun kötülük ya da iyilik yapmak için düşünmeden ve ne yaptığını bilmeden ant içerse, yemin ederse bunu anladığı an suçlu sayılacaktır. Burada dikkatsizce konuşulan sözlerin yarattığı etkiyi görebiliriz. Bazen bir şey yapacağımıza söz veririz ama nedense verdiğimiz sözde durmayız ve dediğimizi yapmayız. Örneğin Rab'be hizmet edeceğimize söz veririz. Yafta böyle bir kişiydi. Rab'den zafer kazanmasını istemişti ve zaferi verirse kapıdan giren ilk kişiyi Rab için kurban edeceğini vaat etmişti. Sonunda ne oldu? Zaferi kazandı ve kapıdan giren ilk kişi kendi kızı olmuştu. Yeni antlaşmada örnek olarak Petrus'u verebiliriz. Petrus ne pahasına olursa olsun Rab İsa'yı asla terk etmeyeceğine söz vermişti ama sırası gelince Rab'bi inkar etti. Bugün insanların gelişi güzel vaatlerde bulunduğunu duyarım. Hatta bazı ilahilerimizin sözlerini incelersek dinamit gibi olduğunu görebiliriz. Yani söylediğimiz ilahilerde söylenen sözleri gerçekten yürekten söylüyorsak hayatımızı tümüyle Rab'be vermeye hazır olduğumuzu söyleriz değil mi? Ama gerçekte böyle mi yapıyoruz? Hayır. Bir başka konuda Tanrı'yı dualarımıza yanıt vermesi için sözlerimizle zorlamamızdır. Tanrı'yı zorlamamaya dikkat etmeliyiz. Her zaman şunu çok açık ve net bir şekilde bilmeliyiz ki dualarımıza yanıt alacaksak ve istediğimizi Rab'den alacaksak dualarımız onun isteme uyarınca olmalıdır. Eğer biz onun isteğine göre bir şey istersek o bizi duyar. Tanrı'dan herhangi bir şeyi talep edebileceğimiz düşüncesi nereden geldi acaba bilmiyorum. Bunu anladığı an suçlu sayılacaktır diye yazdı Leviler kitabında. Neyi anladığı an? Kirli bir insana ya da kirli insanın dokunduğu bir şeye dokunduğunun farkına vardığı anda suçlu sayılacaktır. Kişi bu suçlardan birini işlediği zaman suçunu itiraf etmeli, suçunun bedeli olarak Rab'be bir günah sunusu getirmeli. Bu sunu küçük baş hayvanlardan olmalı. Dişi bir kuzu ya da keçi olabilir. Kahin kişinin günahını bağışlatacaktır. Leviler 5, 5 ve 6. ayetler. Burada ilk kez suçun itirafından söz edilir. Diğer sunular suçun açıkça kabul edilişiydi. Bu günah ise saklı, gizli günahları temsil eder. Tanrı'ya karşı olsun ya da insana karşı günahlar gizli olduğundan itiraf edilmeli, açığa vurulmalı. Yeşu kitabında Ahan'ın altın kütleyi ve Babil giysilerini alıp kendisi için sakladığını okuyoruz. Rab onlara kesin buyruk vermişti. Eriha kenti ele geçirilince oradan hiçbir şey almayacaklardı. Ahan'ın bu suçu sınırı aşması karşısında bir ceza verilmeliydi. Aynı zamanda bu günahın cezası herkesin önünde verilmeliydi. Çünkü böyle bir cezayı gerektiren, tüm İsrailoğullarını ilgilendiren bir günahtı. Diğer sunulara baktığımızda orada sunu üzerine el konurdu. Bunu yapmakla günahın kabul edildiği ifade edilirdi. Burada ise önce günahın itiraf edilmesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra sunu Rab'be sunulur. Rab'be hoş kokulu görünen sunularda önce sunu, ondan sonra herhangi bir günah düşüncesi ve günahın itirafı bunu izleyebilir. Bu sunuda ise bunun tam tersini görüyoruz. Kişi bu suçlardan birini işlediği zaman suçunu itiraf etmeli diyor ve bu yapıldıktan sonra sununun nasıl sunulacağı açıklanıyor. Rab ise dağ başında verdiği vaazında bu düşünceyi dile getirdi. Bu yüzden adağını sunağa getirirken orada kardeşinin sana karşı bir şey olduğunu hatırlarsan adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gel adağını sun. Bugün Mesih imanlısından beklenen bir şey vardır. Günahını kendisi kişisel olarak Rab'be itiraf etmelidir. Ama bu kadarla yetinemez. Eğer kardeşine zarar vermişse bu zararın karşılığını bir çeşit tazminat vermesi de gereklidir. Suç sunusunun tam anlamı suç için bir şey sunmak ve aynı zamanda suçu Rab'be getirmektir. Bu da bir günah sunusudur. Her günah, günahlı doğamızdan kaynaklandığı için suç sunusunu da günah sunusu olarak görmeliyiz. Daha önce dediğim gibi günah işlediğimizden dolayı günahlı olmuyoruz. Tersine günahlı olduğumuzdan dolayı günah işliyoruz. Bu sunu günah eylemi için sunuluyor. Günah eylemi yine günahın birçok yönünden bir tanesidir. Bundan dolayı günah sunusunun değeri kadar değildir. Eğer kuzu alacak gücü yoksa suçuna karşılık biri günah sunusu, öbürü yakmalık adak olmak üzere Rab'be iki kumru ya da iki güvercin sunmalı. Leviler 5 ayet 7. Suç sunusunda vurgulanan nokta sunuyu getiren kişinin karakteri ya da konumu değildir. Hayır, vurgulanan nokta sununun kendisidir. İki kumru gerekiyordu. Biri günah sunusu niteliğinde kabul ediliyor, öbürü ise yakılmalık sunu olarak sunuluyordu. En fakir sunuda bile İsa Mesih'in kişiliği ve çarmıhta tamamladığı iş resimlenmektedir. Bu sunu fakir kişilerin getirebileceği bir sunuydu. Mesih yeryüzüne geldiğinde fakir insanlara müjdeyi getirdi. Dikkate almamız gereken bir noktayı tekrarlamak istiyorum. Bu sunuya günah sunusu denir çünkü günahlı tabiatımızdan kaynaklanır. Leviler 5, 8 ve 9. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bunları kahine getirmeli. Kahin önce günah sunusunu sunacak. Kuşun boynunu kırmalı ama başını koparmamalı. Sununun kanından birazını sunağın yan yüzüne serpmeli. Arta kalan kan sunağın dibine akıtılmalı. Bu günah sunusudur. Kan akıtılmalıdır. Kuşun başı koparılmayacaktı ve kan akacaktı. Yine kanın değerini burada görebiliyoruz. 10. ayet. Kahin bundan sonra ikinci kuşu yakılmalık adak olarak kurallara göre sunacak. Kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Bakın eski antlaşma döneminde günahların bağışlandığı burada açıkça belirtiliyor. Ancak günahın ortadan kaldırıldığından söz edilmiyor. Küçücük bir kuşun sunu olarak getirilmesiyle bile günahlara bir bağış bulunuyordu. Önemli olan kesilen hayvan ya da kuşun boyutları değil, dökülen kandır. Kan İsa Mesih'in sonsuz ve yeterli kurbanına işaret eder. Eğer iki kumru ya da iki güvercin alacak gücü yoksa günahına karşılık günah sunusu olarak onda bir efa ince un getirmeli. Üzerine zeytinyağı dökmemeli. Günlük de koymamalı çünkü bu günah sunusudur. Leviler 5 ayet 11. En fakir kişi bile sunusuyla Rabbe yaklaşabilirdi. İki kumru ya da iki güvercin getirebilecek maddi gücü olmayan kişi bir somun ekmek yapabilecek ince un getirebilirdi. Bu sunu yine Rabbin gözünde kabul ediliyordu. Leviler 5, 12 ve 13. ayetler. Onu kahine vermeli. Kahin anılma payı olarak bir avuç dolusu alıp sunakta Rabbe ateşle yapılan sunuların üzerinde yakacak. Bu günah sunusudur. Kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Tahıl sunusunda olduğu gibi arta kalan un kahinin olacaktır. Rab Musa'ya şöyle dedi. Eğer biri Rabbe adanmış nesnelere el uzatır, bilmeden günah işlerse, suç sunusu olarak Rabbe küçük baş hayvanlardan kusursuz bir koç getirmeli. Değeri gümüş şekerle, tapınak şekeriyle ölçülmeli. Adanmış nesneler konusunda işlediği günahın karşılığını ödemeli ve beşte birini üzerine ekleyip kahine vermeli. Kahin, suç sunusu olan koçla kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Bu da Leviler 5. bölüm 14-16 ayetler arasıdır. Bu suç sunuları bize diyor ki hem insanın hem de Tanrı'nın hakları birisi tarafından ihlal edilmiş, ayaklar altına alınmıştır. Eğer günah işlendiğinde birine zarar verilmişse bu zararın karşılığı ödenmeli. Bir onarım yapılmalıdır. Zarar neyse olduğu gibi geri verilmeli ve buna ek olarak verilen zararın beşte biri verilmeliydi. Belki de Zakkay, Rab İsa'ya iman ettikten sonra sahip olduğu her şeyin yarısını fakirlere dağıtacağını ve insanlardan aldığı paranın dört mislini onlara geri vereceğini Rab'be söylediğinde bu düşünce kafasındaydı. Zakkay, bu paraları insanlardan haksızca hemen hemen gasp etmişti. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa dört katını geri vereceğim. Bilinçsizlikten dolayı işlenen günahın özünde Tanrı'ya ait olan ondalıkları ondan çalmak ve ona getirmeleri gereken sunuları getirmemektir. Bu aynı suçlamayı Malaki peygamberin sözlerinde görüyoruz. Malaki kitabında şöyledir. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Sonra Rab onlara Rab'be ait olan ondalıkları onun evine ve ambarlarına getirdikleri takdirde onları bereketleyeceğini söylüyor. Onları öyle bir bereketleyecektir ki bereketi koyacak yer bulamayacaklar. Eski antlaşmada Rab'den çalma konusunda başka uyarılar da vardır. Adayıp ödememektense adamaman daha iyidir diyor Vaiz 5.5'te. Bu çeşit bir günah yani Tanrı'dan çalmakla oluşan bir günaha karşılık büyük bir sunu getirilmelidir. Yani bir boğa. Yine burada İsa Mesih'e işaret ediyor. O çok değerlidir. Biliyorsunuz ki atalarımızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz diyor Elçi Petrus. Bu sunu sayesinde günahkar kişi günahlarına bağış buluyordu. Günahı zaten bilinçsizlik içinde işlemişti. Eğer biri günah işler, Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa, bilmeden yapsa bile suç işlemiş olur, suçunun bedelini ödeyecektir. Kahine suç sunusu olarak küçük baş hayvanlardan belli değeri olan kusursuz bir koç getirmeli. Kahin, kişinin bilmeden işlediği günahı bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Bu suç sunusudur. Kişi gerçekten Rab'be karşı suç işlemiştir. Leviler 5, 17-19 ayetler arası. Burada yine bilinçsiz şekilde Tanrı'nın yasalarına karşı gelen birisinin sunması gereken bir sunudan söz edilir. Yasayı bilmemek hiçbir zaman bir bahane oluşturamaz. Layık yasada da böyledir. Hiçbir kişi mahkemede ben yasayı bilmiyordum yargıç bey diye kendini savunamaz. Günah işlemiş olan kişi yasadan habersizce bunu yapmış olsa bile suçluydu ve suçun cezasını ödemeliydi. Burada yine bir koç talep edilir. bu sunu törensel açıdan yine günah sunusunda uygulanan sisteme göre sunulmalıdır. Ancak kan serpilmesinde bir değişiklik vardır. Bunu daha sonra 7. bölümde ayrıntılarıyla birlikte göreceğiz.